Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler efendim. İstanbul'un sırları her hafta yeni konuklarıyla, yeni yerlerle sizlerle inşallah birlikte olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, evet sürpriz oldu, Fatih Camii'ni gezdik öğrencilerimizle birlikte. Ondan önce Fransa'ya gittik, ondan önce Almanya. Ve şimdi bir konuğumuz var. İstanbul'un sırlarında bugün Üsküdar'ı konuşacağız. Üsküdar'la ilgili inşallah bilmediklerimizi. Ha hocam biz Üsküdar'ı biliyoruz, Üsküdar'da yıllardır yaşıyoruz diyeceksiniz ama bakın biraz sonra bizi dinleyin. Ne bilmediklerimiz varmış inşallah onu sevgili değerli abimiz, üstadımız efendim Abdullah Kılıç abimizle görüşeceğiz. Kendisi kültür tarihçisi ve görsel sanatlar uzmanı. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Abdullah Kılıç ismine aşinadırlar. Daha önce de değişik programlarda da oldu ama biz bugün farklı bir Abdullah Kılıç dinleyeceğiz inşallah. Kendisinden yeni çıkmış olan Çiçeğe Burnunda tarihi eserleriyle Üsküdar kitabını konuşacağız. Ha yok korkmayın, kitabın tamamını anlatmayacağız. Hayır, bu kitabımızı Üsküdar Belediyesi'nin katkıları çıkmış, arzu edenler İnşallah temin edebilirler belediyemizden, Üsküdar Belediyesi'nde. Biz bu kitabın içerisindeki cımbızla inşallah o ayrıntıları alacağız. Bu arada teşekkür ediyoruz sevgili yönetmenimiz Mehmet Akman abimiz bugün bizlerle birlikte olacak yayınımızda, sağ olsunlar. Ve söz Abdullah Kılıç abimiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili kardeşim.
Evet sevgili Abdullah abicim, Üsküdar kelimesinden başlasak. Üsküdar nedir? Niye Üsküdar diyoruz? Evet. Sırrı oradan başlayalım. Buyurun.
Üsküdar çeşitli isimlerden bugüne kadar Üsküdar olarak dönüşerek gelmiş. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Eskidar'dan çevrilmedir diyor. Bizans döneminde de Sükutari. Kalkan demekmiş. Deri kalkan demekmiş. Sükutari.
Çok güzel.
Oradan dönüşerek Üsküdar olduğu söyleniyor. Üsküdar tarihi itibariyle 1352 yılından itibaren Müslüman Türk toprağı.
Burası
1352'den itibaren yerleşim başlıyor. Osmanlı insan açısından 1453'te de İstanbul fethedildikten sonra imar edilmeye, daha genişçe imar edilmeye ve bizim konumuz olan eserlerin neşv-i nema bulmaya
burada
başladığı zaman olmuş oluyor. Üsküdar'ın önemi şuradan başlamak daha doğru. Ecdat öylesine algılamış, öylesine bir anlam yüklemiş Üsküdar'a. Avrupa kıtasından Asya kıtasına adımın ilk başlangıcı, ilk adım atılan yer
Üsküdar.
Dolayısıyla harem toprağı olarak kabul edilmiş.
Tam da onu
Peygamberine giden yolun başlangıcı, Kabe'ye giden yolun ilk başlangıcı olarak görmüş ve Üsküdar'a adım atar atmaz burası harem toprağıdır. Buradan itibaren Resulullah'ın hizmetine, himmetine girdik
diyor.
Düşüncesiyle Üsküdar'a adımı öyle atmışlar.
Öyle bir farklı bir ilginç şey şeklimiz.
Var. Evet. O yüzden harem diye semt var hala.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla Üsküdar'ı harem toprağı kabul ettikleri için Osmanlı insanının buraya bakışları çok farklı olmuş. Yaptıkları eserlerdeki anlam daha farklı olmuş. Hatta Avrupa tarafında yaşayan İstanbullular bile,
evet,
büyük kısmı diyelim, çoğu diyelim veya gönül ehli olanlar diyelim, vefat ettiklerinde Üsküdar'a gömülmeyi vasiyet etmişler ki ben harem toprağında Resulullah'a yakın bir yerde olayım.
Gidemesem bile hiç olmasa burada kalayım diye.
O yüzden Üsküdar'da oluşan Karacaahmet Mezarlığı,
doğru,
belki Türkiye'nin kesin de belki de dünyanın en büyük mezarlığıdır. 800 bin metrekarelik mezarlık.
Güzel.
Şu anda 750 bine düşmüş durumda. Bu coğrafyada işte, Üsküdar coğrafyasında yüzlerce de eser meydana getirilmiş.
Tarihi eserler.
Bizim konumuz buydu.
Evet,
8
evet.
ay çalıştık. 8 ay arazide dolaştık. Sokak sokak.
Tek tek eserler. İncelediniz.
Tek tek
tabii,
inceledik.
Tabii.
68 tane tarihi camiyi gezdik. 12 tane külliye. O külliyenin içerisinde de büyük camiler var. 80 tane tarihi büyük cami var.
80 tane. O zaman sevgili dinleyicilerimiz hatırlatalım. Efendim konumuz Üsküdar. Sevgili tarihçi abimiz Abdullah Kılıç'la beraberiz ve Üsküdar'ı konuşuyoruz. 80 tane diyor tarihi cami var. Bizim bildiğimiz 3-4 taneydi. Valide Sultan, Mirime Sultan. Geri kalan 70 küsür nereden?
Hepsi de, evet, çeşitli mahallelerde.
Bunların o zaman hemen araya gireyim Abdullah abi. Evet. Bunların 80 küsür can hepsi Osmanlı eserleri mi?
Hepsi Osmanlı eseri. Yani bizim konumuz olan Osmanlı eseri. Cumhuriyete kadar getirdik.
Tamam.
İlk aldığımız eser Salacak'taki Fatih Sultan Mehmet Camisi'dir.
En eski o
en
zaman.
En eski olanı bildiğimiz o.
Güzel.
Ondan sonra Rum Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi var. O 1470'li yılların eseri. Cumhuriyete kadar olan kısmını getirdik.
Doğru,
Cumhuriyetten sonraki yapılanların da sadece listesini aldık. Ama esasen konumuz Osmanlı döneminin tarihi eserleri olmuş oldu. Biz de herkes gibi gezip dolaştığımız, her zaman yaşadığımız Üsküdar'da bu kadar tarihi eser
beklemiyorduk
doğrusu. Hep listelerde var, kayıtlarda var ama
hadi sahada nasıl olacak bir görelim.
İçine girip de dolaştığımız zaman gerçekten haşyete kapıldım.
Sevgili abicim, benim özel merakım var. Ben Avrupa yakasında araştırdım da Üsküdar yakasını bilmiyorum. Kiliseden dönme camiler var. Avrupa yakasında 82 tane. Benim gezdiğim. Acaba hiç böyle Üsküdar yakasında sizin bulduğunuz, araştırdığınız var mı? Kiliseden
yok.
Camiye çevrilmiş.
Yok, hiç yok. Ama kilise var. 3-4
tabii
tane
ki kilise var.
Var.
Evet.
Ama kiliseden çevirme cami yok. Çünkü Bizans'tan kalma öyle büyük kilise ve fetihten dolayı, fetih hatırası olarak çevrilen bir eser yok.
Doğru.
Bir de dediğimiz gibi 1352'den beri
zaten
Osmanlı Türk toprağı. Dolayısıyla o şekilde büyük bir eser yok Bizanslılardan kalma. Birkaç ayazma falan var. Yani su deposu, su kuyuları falan var.
Evet.
Bunun dışında Bizanslılardan kalma eser yok. Bu araştırma sırasında baktık oraya.
Evet, camiler dediniz, külliyeler dediniz ve herhalde sözü tekkelere getirelim mi? 100, tekke var mı?
Tekke var. 58 tane tekkenin kaydı geçiyor. Bugün 16 tanesi ayakta. Bina
olarak. Öyle mi? 16 tanesi. Tane ayakta derken faal kullanılıyor.
Kullanılmıyor.
Ha.
Kullanılan cami olarak kullanılıyor. Nasuhi Mehmet Paşa Külliyesi, Tekke Camisi var. Aziz Mahmut Hidayi Külliyesi var.
Güzel.
Bunlar faaldir. Halen vakfı da devam ediyor. Her ikisini de vakfı da devam ediyor. Aşevleri açık.
Yüzyıllardır harika.
Aşevleri açık, camileri açık, öğrenci yetiştirmeleri açık. Diğerlerinin bir kısmı değişik kültür dernekleri, vakıfları tarafından kullanılıyor. Kur'an hizmetlerinde kullanılıyor.
Yani ayakta olması güzel bir şey.
İşte Ahmediye Külliyesi var mesela. Orası açık, o şekilde kullanılıyor. 15-16 tanesi ayakta, bina olarak ayakta, çeşitli amaçlarla kullanılıyor tekkeler. 114 tane kayıtlarda olan bildiğimiz çeşme var. Bunların biz kitapta işte 40-50 tanesini alabildik. Bu çeşmeler de yine çeşitli devirlerden kalma, ayrı teferruatlı konular. Medreseler var. Aşevleri var ki çok önemli, aşevleri önemli bir yer tutuyor Üsküdar'da. Bu şekilde yani Osmanlı...
O zaman ikinci bir İstanbul diyebilir miyiz? Yani İstanbul deyince sevgili dinleyicilerimiz Avrupa yakası biliyorlar ama hayır, bakın çeşmeler, külliyeler, camiler değil mi?
Özeti.
Özetler Üsküdar'da bir Avrupa yakası kadar tarihi esere sahip. Ben hemen şimdi konumuz İstanbul'un sırları, bir şeye geleceğim, camilerden başlayalım. Bu 80 küsür camide sizin çok dikkatini çeken, ilginç hikayesi olan, sırları olan bir cami var mı? Mesela benim aklıma ilk gelen sevgili dinleyiciler Üryanizade Camii var ki bu dünyada iki camiden bir tanesi diyebiliriz. Nedir? Efendim kayıkhanesi olan ve bize anlatılan bilgiye göre 40 günde yapılan bir cami. Üryanizade ahşap ve minaresi de ahşap. Bunun gibi ilginç hocam, sevgili abim var mı? İlginç camilerden sevgili dinleyicilerimize gidip de sahada gördüğünüz. Aa ya, bu sırrı bilmiyorduk. Yaptıran şu amaçla yaptırmış dediğimiz.
Üryanizade deyince... İlginç bir şey yaşadım ben orada.
Buyurun.
Acaba anlatmak şey olur mu bilmem ama biraz da özel bir şey. Ama anlatayım.
Buyurun.
Güzel bir
İstifa
şey.
İstifa etsin.
Üryanizade'den bahsedince. Üryanizade Camii Kilisli. Şeyhülislam bir efendi tarafından yapılmış. Kilislidir kendisi. Şeyhülislam'dır. Kendisi yaptırmış. Sonra oğlu tamir ettirmiş. Devam etmiş. Üst tarafta da köşkleri, koruları falan var. Şeyde. Kuzguncuk sahilinde.
Hemen sahilde evet.
Sahilinde. Fakir oraya sık gidip gelirim. Bir gün böyle çok sıkıntılı bir zamanımda camide oturmuştum. Tefekkürle falan böyle kendi kendimle meşgulken içimden şöyle bir geçti. Dedim ki ya şu caminin ne kadar güzel bir yer. Şu caminin yanında da güzel bir lojman var. Bu lojmanda da imam efendi var. Şurada imamlık etmek, şurada denizin sahiline ne kadar güzel bir şey olsa gerek.
Kıpta ettiniz.
Kıpta ettim ya. Ne kadar güzel hayatlar var falan diye düşünüyordum, içimden geçirdim. Camiden çıkınca orada oraları bekleyen bir kızcağız vardı. Yani çok zayıf, özürlü bir kızcağız vardı. Hiç şey yokken, ben giderken önüme dikildi.
Baksa.
Abi dedi, biz 30 senedir burada oturuyoruz. bu lojmanda oturuyoruz dedi.
Bak sen. Bak.
Ben imamın kızıyım dedi.
Sevgili dinleyiciler lütfen dinleyelim. Ne kadar güzel, buyurun.
Şaşkınlıkla ben de baktım. Babam dedi 30 senedir anneme bakıyor dedi. Annem yatalak dedi.
Kurban olurum.
Vay canım. Ben de dedi bak bu haldeyim dedi.
Canım benim. Ay vay vay vay.
Hiçbir şey demedi başka. Gitti.
Gitti. İşte mesajı aldık. İşte İstanbul'un sırlarında güzel bir sır efendim. Hayata bakış açımız nasıl olacak? Hiçbir zaman gıpta ediyoruz. Madalyonun arka yüzünü bilmiyoruz değil mi?
Yani Allah aman bilir. Ya Rabbi dedim ya Rabbi.
Elhamdülillah. Amenna sadakna. Evet.
Sonra o imam efendi ya ondan biraz sonra veya bir ertesi gün nasıl olursa o aynı şekilde.
Tanıştık.
Zaten tanışıyorduk.
Evet.
Hiç şey yokken dedi ki ya hocam dedi ya. Hanım vefat etti dedi.
İnna lillahi ve inna
İşte biz buradayız şeyiz falan dedi. İşte biraz sıkıntılıyım dedi. Anlattı bir şeyler.
Dertleşti.
Gene bir şok daha yaşadım.
Yani evet konumuz.
Şükrettim.
Çok şükür evet. Halimizde. Yani her esenin sevgili dinleyiciler İstanbul'da görüyorsunuz. Farklı manaları, izlenimleri var. Ben hemen oradan Üryanizade'den alacağım. Geçen hafta benim ilk defa gittim. Farklı oldum. Bizzat yaşadığım bir olayı ben de o zaman size paylaşayım. Kuşkonmaz Camii'ne gittim. Adını tabii kim söyleyeceksin? Niye Kuşkonmaz diyoruz değil mi? Camimizin ismi?
Şemsi Paşa.
Şemsi Paşa. Üşüdüm. Rüzgardan duramadım. Neden hocam? Buyurun.
Orada bir akıntı olduğu söyleniyor. Boğaz'ın, Boğaz'ın kenarında olduğu için bir akım olduğu söyleniyor. O akıntıdan dolayı kuşların üzerinden geçmediği halk arasında bir rivayet bu. O yüzden Kuşkonmaz Camii demişler. Ama esasen Mimar Sinan'ın Üsküdar'daki inci gibi bir yapısı.
Çok güzel.
Boyut olarak çok küçük ama o kadar da güzel bir eseri. Ona adeta işte Boğaz'da gerdanlık diyorlar.
Aynen. Evet.
Sinan'ın eseri Ahmet Şemsi Paşa'nın Üsküdar'da yapmış olduğu külliye aslında. Medresesi var. Yanında türbesi var. Kendisi orada yatıyor. Kütüphanesi var. Ve diğer birimleri var. Haziresi var caminin güney tarafında. Şemsi Paşa da bu dediğim 12 büyük külliyeden birisi.
Üsküdar'da. Kitabınızı okudum sevgili hocam. Orada diyorsunuz ki diğer camilerde olmayan sevgili dinleyiciler ben de kitap okurken keşfettim. Şemsi Paşa Camii'nde başka camilerde olmayan su boşaltım yani dejener kuyusu denen sistemi kurmuş Mimar Sinan. Nasıl yani dalga kabardığı zaman dalga... Efendim caminin avlusuna geliyor. Gelen su hemen boşaltılıyor. Bakın öyle bir sistem kurmuş. Yani deniz kenarına kurdu. Aa güzel. Dalga olacak. Gemiler geçiyor. Şimdi dalgalar var. Caminin içine girmiyor. Avludan geri tahliye ediliyor efendim. Böyle de bir mimari özelliği var. Şemsi Paşa'nın ya da Kuşkonmaz Camii'nin diyoruz efendim. Evet Kuşkonmaz çünkü rüzgarda ben bile duramadım. Kuşlar zaten duramaz. Evet buyurun.
Onu şunu da o konuyu şey yapalım. Buyurun. Belki başka camiye geçeceğiz de.
Tabii.
İbrahim Hakkı Konyalı var.
Mübarekli İyi adam, tarihçi de evet.
Araştırmacı, tarihçi. 40'lı yıllarda 36-38 tam tarihi hatırlayamadım. Oranın perişan halini anlatıyor. Çok perişan bir haldeymiş. Yıkılmak üzere harabe bir halde. İşte depo olarak, samanlık olarak kullanılıyor vesaire filan. İşte gazetelerde yazı yazmış falan filan. Daha sonra tamir edilerek kurtarılmış.
Allah razı olsun.
O perişan halinin fotoğrafları falan var, şeyler var. Son anda kurtarılmış.
Burada yoksa da elimizden çıkıyordu.
Mübarekleri rahmetle anıyoruz.
Allah rahmet eylesin.
Evet. Bütün eserler aşağı yukarı. Yani şu anda bizim kitapta konu ettiğimiz 250-300 tane eser var. Alamadığımız da bir o kadar var. Yani bir ilçe diyelim. Dur. Bu kadar eserin yoğunluğu. Ancak yani ne diyelim harikulade bir şey. Fevkalade bir özellik olarak şey yapıyoruz. Sebebi de bütün Osmanlı Türk topraklarının sanki özeti gibi her şeyiyle doğru, maneviyatıyla doğru. Yapılarıyla eserleriyle filan. Şimdi şuraya geleceğim.
Buyurun.
Bu eserleri külliyeler ve diğer eserleri Şemsi Paşa dahil bugüne ulaşmasını sağlayanlar ilk yaptıranlar kadar önemli hayır hizmetinde bulunarak bugüne taşınmasını sağlayan güzel insanlardır.
Allah razı olsun onlardan. Evet.
Yani eserleri biz anlatırken onu özellikle fakir dikkat çektim. Yaptıranlar, devamını sağlayanlar, mütevelli olup onu idare edenler, temizliğine kadar oralara hizmet edip bize taşıyan insanların hepsi de hayır sahibidir.
Doğru.
Hepsi de Allah katında inşallah makbul olmuştur hayırları.
İnşallah.
Yani mübarekler eseri yaptırıyorlar. Diyelim ki Atik Valide Külliyesi 1583'te tamamlanmış.
Üsküdar'ın evet.
Az yukarı yüksek bir tepesinde yapılmış. O kadar büyük mal varlığı bağışlamış ki devam etsin diye. Yani zaten o binanın o külliyelerin yapılması sanki bir devlet bütçesi gerektirecek kadar büyük bir bütçe gerektiriyor. Ama onun yüzyıllarca devamı içinde belki onun 10 katı 20 katı bir akar gelir getirecek mal varlığı bağışlamışlar. Bunun listesini inceliyorsunuz, hayret ediyorsunuz. Mesela o Atik Valide'nin vakfiyesinde yazan mal listesinde adalar bile var. Ege'deki adaların ismi bile
İçine geçiyor. Koymuşlar. Evet.
O adanın bütün mal varlığını, gelirlerini bağışlıyorlar. Mesela Tabaklar diye bir şey var. Üsküdar'da mahalle var. Tabaklar Mahallesi. Debbağlar.
Deri yani. Derişleri.
Deri işleyen bir dere varmış orada. Derenin kenarında deri dükkanları varmış. Derihaneler varmış.
Evet.
Oraya şey yaptırmışlar. Böyle bir çarşı yaptırmışlar. O debbahanelerin tamamının gelirlerini Atik Valide'ye bağışlamışlar.
O kadar. Peki ne olmuş şimdi abi o zaman? Güzel, iyi anlatıyorsun da. Hadi nerede bu gelirler? Buyurun.
O gelirlerle yüzlerce senedir Atik Valide yaşamış.
Sonra kesilince de?
1927'ye kadar orası açık. Vakfiyle açık. Şu anda da açık zaten. Ama 27'ye kadar ilk haliyle açık. 27 dediğim de şu. Son misafirleri olan akıl hastaları 1927'de Darüşşifa'sındaki son akıl hastaları Bakırköy akıl hastanesine nakledilince boşaltılıyor. Ondan sonra bir müddet tütün deposu olarak kullanılmış, bir müddet cezaevi olarak kullanılmış. Paşa Kapısı cezaevi kullanılmış. Şimdi de bir üniversiteye verilmiş durumda bir bölümü. Camisi her zaman açık, medrese cami her zaman açık. Yani külliyeleri, camileri, çeşmeleri yaptıranlar, onların devamını sağlayanlar, zaman zaman tamir edenler, bugünümüze taşıyanlar da aynı şekilde hayır sahipleridir.
Tabii.
Yani sorduğun sır konusu bence en mühimi şu. Benim fark ettiğim bu eserlerde dolaşırken komple bu insanların tamamı bir sır. Yapılışının kendisi bir sır.
Doğru.
Yani bu kadar şeyi bu insanlar nasıl gönül birliğiyle bugüne taşıdılar?
Getirmişler. Doğru.
Arada bir zincirin birisi kopsa eser diye bir şey kalmayacak.
Doğru.
Belki o mahallelerde, kopan mahallelerde eserler de vardı, onu da hiç bilmiyoruz. Kaybolanlar da hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bence bu işin sırrı o gönlünü ortaya koyup malını mülkünü daha dünyadayken sadaka-i cariye bırakma sevdasıyla, gönlüyle, imanıyla bu eserleri yaptıran, devamı için mal bağışlayan ve devam ettirmeyi görev bilip de o gönle sahip yüzyıllarca peşinden gelen insanların onu devam ettirmeleri, günümüze taşımaları.
İnşallah. Peki ben hemen sırlar dedik, devam ediyoruz. Valide Camii'miz var. Üsküdar'da iki tane cami karşılıklı. Mihrimah Sultan var. İki minareli efendim. Bir de Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan var. Neden iki tane Mihrimah Sultan var? Bunun hikayesini dinlesek bilgimiz.
Birçok efsane diyelim anlatılır ama
En bilinen, en gerçek olanı.
Gerçekçi olan bizim bildiğimiz belge kısmı şu. Mihrimah Sultan Kanuni'nin kızı.
Doğru.
Çok kudretli bir sultan o zaman için. Sarayda da kudretli. İşte Osmanlı ülkesinde hatırı sayılan bir şey. Gücü var. Ve çok ciddi mal varlığı var. Rüstem Paşa, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın da eşi. Dolayısıyla bunlar zaten şunu hissediyor insan, bu eserleri hep incelediğin zaman. Birazcık mal varlığı olan, bu sultanlar tabii daha büyük ama hemen hayır eseri bırakmak için gayrete girmişler.
Ahirete yatırım yapıyor yani, dünyaya hemen, değil ahirete.
Yani çok çok ilginç. İşte Kaptan-ı Derya, işte Vezir-i Azam, filan paşa, filan bey, falanca konağı olan falan adam. Konağının köşesine filan. Azıcık mal varlığı olan herkes bir şey yaptırmak için yarışmış adeta. Mihrimah Sultanlar gibi sultanlar da bunların başında geliyor. Bir edep vardır Osmanlı'da malumunuz. Sultan camileri iki minareli olur. Paşaların, vezirlerin ondan sonra gelen devlet erkanının eserlerinde asla iki minare yapmazlar. Edeben yapmazlar, saygı olarak yapmazlar. Mesela karşısında Şemsi Paşa Külliyesi var. Biraz ilerisinde tek minarelidir. Diğerlerinin tamamı tek minarelidir. Ama hemen karşısında Gülnüş Valide Sultan'ın eseri var. Çift minarelidir. Hatta dört minarelidir o. Mihrimah Sultan'ınki iki minarelidir. Usul bu. İki minareli olma bu. Ancak Mimar Sinan gibi bir deha ve Mihrimah Sultan gibi bir sultan, hayır sahibi sultan bir araya gelince tabii ki bir Edirne Kapı'da güneşin battığı noktaların en güzel olduğu yer, işte bir de Üsküdar'da tam onun karşısında minareler birbirini görecek şekilde doğduğu yerde iki eser yapmak, böylesine muhteşem ay ve güneş,
Mihrimah.
Mihrimah. Ay ve güneş bir araya gelince tabii ki bu iki muhteşem eser bir araya geliyor. Bir şey daha öğrendim ben orada.
Tabii, buyurun.
Mihrimah Sultan'ın yukarıda Sultantepe'de sarayı varmış.
Bilmiyordum onu.
Onu ben de bilmiyordum. Evet. Kaynaklarda karşıma çıktı, şaşırdım da. Meğer mübarek yukarıda tam Sultantepe'de Hacı Hesna Hatun Camisi var yukarıda.
Aa, biliyorum evet.
O civarda sarayı varmış.
Sultantepe'nin olduğu yer şimdi.
Sultantepe'nin olduğu yer olduğu gibi aşağıya kadar. Yani Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu alan sarayın alanı.
Bahçesiymiş yani.
Bahçesinin devamı.
Bugün alan. Merdivenle çıkıyoruz bir kısmını.
Evet. Oralar sarayının aşağısı.
Güzel.
Oraya yaptırmış kademeli topografik şartlarına göre oluşturmuşlar. Maşallah. Mimar Sinan'ın dehasıyla oraya oturtmuşlar.
Her yerde Mimar Sinan imzası çıkıyor.
Müthiş bir şey. O caminin başka bir sırrı bence de. Bir sırrı ve çok önemli bir sırrı. Sadece dediğimiz gibi taşını, duvarını vesairesini incelerken arka plana baktığınız zaman çok ilginç bir şey çıkıyor. O da şu bana göre. Tam da sultana yakışır bir düşünce ve yer. Mihrimah Sultan'ın eseri adeta Anadolu'nun kapısında ve ziyaretçisinin hayrın en çok olduğu yerde olmalıydı sanki.
Çok güzel. Hayrın
yani
kapısı.
Yani öylesine seçilmiş ki.
Çok güzel.
Beşiktaş'tan kervanlar İpek yolunun başlangıcı bu. Avrupa'dan Asya İpek yolunun geçiş noktası. Beşiktaş'a gelen İpek yolu kervanlar, develer, hayvanlar vesaireler şeylerle, sallarla, gemilerle geçiyor. Üsküdar'a iniyorlar. Üsküdar'da konaklıyorlar.
Doğru.
Bütün seyyahlar aynı şekilde giden gelen.
Mutlaka
bütün
Mihrimah
yolcular
Sultan'a
giden
uğruyor.
Gelen. Evet. Bütün tüccarlar giden gelen ilk durdukları yer iskele. Üsküdar iskelesi. Üsküdar iskelesine iner inmez Mihrimah Sultan'ın çeşmesiyle, aşeviyle, kervansarayı ile karşılaşıyorlar. Kervansarayında bütün hayvanları ve insanları misafir ediliyor. Üç gün sorgusuz, sualsiz, hesapsız, kitapsız misafir ediliyor. Yanında aşevi var. Aşevinden bütün binden fazla şeyde külliyede çalışan insan var sadece.
Binden fazla sadece.
O çalışan insanların yediği gibi
tabii
on
dışarıdan
binlerce oradan gelip giden
insanlar
da yiyorlar, yemek yiyorlar. Her gün sıcak yemek dağıtılıyor. Hayvanlarına yem dağıtılıyor.
Ne kadar güzel.
Bu caminin altında 3 tane yan yana çeşme vardır.
Doğru, evet.
O 3 çeşme hayvanlar içindir. Yani önünde oranın, tam onun önünde kervansaray vardı. Samanlıklar,
şimdiki otobüs durağı olduğu
yer. Otobüs durağı olduğu yer kervansaray.
Evet, sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında Abdullah Kılıç Bey'leyiz. Üsküdar'ı konuşuyoruz ve Mihrimah Sultan'ın sırlarını yakaladık. Bakın ben de öğreniyorum sizler gibi. Demek ki otobüs durağının olduğu yerde kervansaray varmış. Çeşmelerde hayvanların su içmesi için.
Evet.
Ne kadar güzel. Buyurun.
O çeşmelerin bir tanesi çok sonra, 100 yıl sonra ilave edilmiştir. Kervansaray o kısımda. Azri'de 3. Ahmet Çeşmesi var. O çeşmeyle bu çeşme arasındaki otobüslerin olduğu yerler depolar. Depo var. Kervansaray'ın devamında da aşevi var. O binanın devamında eski fotoğraflar var. Orada nasıl olmuş biliyor musunuz?
Hayır.
1936 yılında bir kaymakam efendi kendi başına dozeri dayamış yıkmış. Bunların burada ne işi var, yıkıntılar falan diye.
Hay Allah.
Bunu tespit etmişler. İşte o zamanın sanat tarihçileri, canı yananlar yazmış, çizmişler, feveran etmişler, kurtaramamışlar filan. O şekilde yıkılmış. Külliyenin, Mihrimah Külliyesi'nin...
Evet, buyurun.
Külliyenin önünde medresesi şu anda şifa evi olarak kullanılıyor. Onun da önündeki alanda büyük bir aşevi var. Orası imarethane veya aşevi.
Hepsi külliyeye ait mi?
Hepsi külliyenin.
Peki o zaman bak, Mihrimah Sultan'ı bitiremedik sevgili dinleyiciler. Programımızın sonuna geliyoruz ama ben şeyi soracağım şimdi, Mihrimah Sultan bu kadar geniş. Madem öyle, hemen karşısında da Valide Sultan Camii, Gülüş Sultan Camii var değil mi? O da onun özelliği nedir? Ha, onun farkı nedir?
Bunu şöyle bağlayalım, onu hemen geçeyim. Dediğim gibi seçilen nokta. Öylesine büyük bir hayır merkezi ki.
Üsküdar
yani
ve giriş
diyelim
kapısı.
Falanca yerdeki bir külliyeden en az 10 kat daha büyük hizmet görüyor. Bu işte sultan dehası ve sultan azmi veya sultanın isteği. Mihrimah Sultan'ın özellikle seçtiği nokta. Tabii ki Mimar Sinan'a görev verdiği zaman Mimar Sinan topografik araştırmalarını yaparak bulduğu,
tabii
birlikte
ki,
seçtikleri
tabii,
bir nokta. O bakımdan sıradan bir külliye değil Mihrimah Külliyesi. Ve bu yüzyıllardan beri böyle devam ediyor. Yani sadece 1547'de başlıyor bu iş hizmete. 1547'den işte 1900'lü yıllara kadar değil, günümüze kadar hala
devam ediyor.
Sırrı ve hikmeti de bana göre tam Anadolu'ya adım atılan başlangıç kapısının önünde yapılması ve hizmetinin çok büyük olması.
Elhamdülillah.
Çok büyük hizmet etmiş. Yani anlatılan şeylere görseniz şaşırırsınız.
Doğru.
Ne kadar insanlar oradan hizmet görmüş.
İstifade etmişler.
Medrese talebeleri, yanı medrese. Yüzlerce medrese talebeleri her gün orada istifade ediyor. Sıbyan Mektebi var arka tarafında. Şimdi çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor.
Çok şükür. İyi kullanılıyor bari orası.
Kullanılıyor. Hamamı ama yıkılmış. Hamamı şimdi çarşı yaptılar. Az yanında bir çarşı gibi bir yer var. Filan. Yani bunlar büyük eserler. Büyük şeyler. Şeyin kendisi bir sır zaten. Sır demek gerekirse.
Doğru,
eserin külliyenin kendisi, yapılışı, devamı, bugüne taşınması ve hala onun yürüten insanlarıyla birlikte.
Elhamdülillah. Peki bütün bunlar olmasına rağmen aradan işte 100 yıl, 200 yıl geçiyor. Valide Sultan, Gülmüş Valide Sultan yapılıyor.
Evet,
Mir Mason önce. Onun hizmeti, hikmeti nedir? Böyle ihtiyaç mı var? Daha mı fazla?
Tabii ihtiyaç var. Bir de şöyle. Şimdi biz Mihrimah Sultan Külliyesi ile Yeni Cami arasını şu anda çok yakın görüyoruz.
Evet.
Ama eskiden mahalle vardı.
Orada tabii yolu açıldığı için çok haklısınız.
Bat
doğru.
Pazarı diye bir çarşı vardı orada.
Ne pazarı?
Bat
pazarı.
Bit pazarı derler.
Bit pazarı.
Bat pazarı derler. Bir pazar çarşı varmıştı orada. Tam önünde şimdi orada turizm şirketlerinin olduğu sokak. Onun önünde zaten imaret var. Şimdi
evet,
imaret
evet,
var.
Evet.
İmaretin arkası, yanı, oralar olduğu gibi çarşı ve cadde ve sokak. Eski fotoğraflarda da görülür bu. Ta Rum Mehmet Paşa'nın vakfından gelme.
Valide Sultan olduğu yer.
Oradaki o çarşı, Bat Pazarı çarşısı oradan gelme. Daha sonra Fatih döneminde kalma çarşı var orada.
Güzel.
Yeni çarşı diyorlar, bir şey diyorlar, Bat Pazarı diyorlar, Sipahiler çarşısı diyorlar.
Doğru.
Birçok isimlerle. Orası koca bir mahalle. Ve
dolayısıyla bizimki gibi o kadar da yakın değil
yakın
yani.
Yakın değil ve insan sirkülasyonu var, çarşı var,
çok fazla, tabii.
Yollar var. Ne diyorduk bir de? İskelenin başlangıcı. İkisinin arasından ana yol geçiyor. Yani iskeleden inen insan Mihrimah'a karşılaşıyor. Mihrimah'da hizmetini alıyor ve onunla devam ediyor. O yoldan yukarıya doğru, şimdiki Hakimiyet Milliyet Caddesi'nden vurduğunuz zaman yukarıya doğru tırmanırsanız o yol sizi dümdüz Bağdat yoluna götürür. O yolun adı Bağdat yoludur. Bugünkü Bağdat Caddesi'nin adının sebebi de odur.
Öyle mi?
Bağdat o yolun diyor. Bağdat yolunun yani doğuya açılan yolun başlangıcı olmasındandır. Hakimiyet Milliyet Caddesi'nden kervanlar yukarıya doğru çıkıyorlar. O yolun hemen şimdiki Ahmediye Meydanı diyorlar. Orası meydan değil. Orası bir caminin vakıf arazisidir aslında.
Aslında öyle.
Oradan devam edersiniz. Az ileride Ahmediye Külliyesi var. Tam yolun üzerindedir. O kervan yolunun üzerindedir. Ahmediye Külliyesi. Oradan devam edersiniz. Karacaahmet'e çıkar o yol. O arada 12 tane sebil var. 12 tane sebil. Yani gelen oradaki hacılar da geçiyor, işte tüccarlar geçiyor sürekli.
Yani otoban gibi o zaman otoban işte.
O zamanın en ana yolu.
Tabii.
Yani Anadolu'ya Hindistan'a gidecekseniz
oradan
geçeceksiniz.
Evet.
Öyle bir yol. Dolayısıyla ecdat orada ki hayır düşkünlüğü, hayır hastası adamlar bunlar. Sadece o arada 12 tane şey tespit ettik.
Sebil var.
Sebil ne? Oraya küçük bir bina yapıyorlar. Küçük bir çeşme gibi bir şey yapıyorlar. Önüne de maşrapaları koyuyorlar. Soğuk su ikram ediyorlar. Gelen geçirden soğuk
i̇çsin,
su içiyor.
İçsin.
Sebil dediğimiz bu.
Doğru,
çeşme ayrıca yapılıyor. Dolayısıyla şimdi Yeni Cami Külliyesi de bu Mihrimah Külliyesi'nin tam karşısında ve yolun bir tarafında Mihrimah Külliyesi, bir tarafında da
Valide
Cami. Valide Cami 1711 tarihinde bitiyor. 3-4 sene sürüyor ki biz şimdi biliyorsunuz bir tamire girsek 5 sene sürüyor.
Tabii.
Sıfırdan yapmışlar.
Ve camiyi kapatıyoruz.
3-4 yılda sıfırdan yapmışlar.
Doğru.
İşte şunla tamamlayayım. Belki bu da bir sır olabilir.
Tabii.
Yeni Cami'nin temelinden çıkan hafriyatla Mihrimah Camii'nin sahilde sıfır olan denizin önü dolduruluyor. Yol doldurulan alana da Sultan 3. Ahmet Çeşmesi yaptırılıyor.
Şu anki çeşme.
Evet
sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız. Sevgili Abdullah abimiz Abdullah Kılıç'la beraberiz ve bakın nerel ben de bilmediğim, görüyorsunuz ilim hep devam ediyor, öğreniyoruz. Bugünkü 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu yer Üsküdar'da doldurulmuş ama nasıl dolduruluyor? Dedi ki Abdullah abimiz, Valide Camii'nin temelinden çıkan o topraklarla doldurulmuş. O kadar yani oraya kadar deniz geliyormuş.
Evet deniz geliyormuş. Mihrimah Sultan'ın camisine Kanuni Sultan Süleyman açılışa geldiğinde kayıkla şimdiki kapısına kadar yanaşmış. Orada
güzel,
bir taşa ayak basmış. O taşla caminin açılışını ziyaretine gelmiş. O taş hala şu anda caminin arka tarafında hazirede duruyor. Aa, binek taşı olarak.
Onu göreceğim ilk defa fırsatta.
Binek taşı olarak büyük bir blok taş, dikdörtgen bir taş. İşte o alan oraya kadar deniz imiş. Yeni caminin çıkan harfiyatında o ön taraf doldurulmuş, iyice düzenlenmiş ve oraya da Gülnüş Valide Sultan'ı, yeni cami yaptıran sultanın oğlu Sultan 3. Ahmet tarafından çeşme yaptırılmış.
Evet, bugün de burada. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında sevgili Abdullah Kılıç abimizi dinledik. Tabii ki bu kadar bitmeyecek, anlaşıldı. Abdullah abimizi biz buraya çok davet edeceğiz, dinleyeceğiz. Müsait oldukça inşallah. Üsküdar'a sevgili dinleyiciler bugün sizlerle konuştuk. Özellikle Mihrimah Sultan, Üryanizade Camii, Gülnüş Valide Sultan ve Üsküdar Belediyesi tarafından çıkartılan Tarihi Eserler Üsküdar kitabına tanıtımını yaptık. Bunu elde etmenizi tavsiye ederim. Birçok tarihi var. Sevgili Üsküdarlılar, özellikle İstanbul'da olup da Üsküdar'da oturanlar, sizlere çok iş düşüyor. Bakın Abdullah Bey sağ olsun uzun yıllar uğraşmış, belediyemizin katkılarıyla bu kitabı çıkartmış. Bizlere düşen nedir? Ha hocam vaktimi okuyamam. Bu eserlere sahip çıkalım. Efendim hem yazılı eserlere hem işte ecdattan bize kalan eserlere sahip çıkalım. En büyük işlerimiz, emeğimiz inşallah bu olacak. Ne dedi Abdullah Kılıç Bey az önce? En büyük sırrı dedi yaptıran da zaten. Ve bugüne kadar da devam etmesi diyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında Abdullah Kılıç'ı konuk ettik. Kendisine çok teşekkür ederiz efendim. Ayağına da sağlık.
Ben de teşekkür ediyorum.
İnşallah söz alıyor muyuz? Bir daha görüşeceğiz inşallah.
Hayırlı inşallah.
İnşallah.
Hayırlı.
Evet sevgili dinleyiciler, haftaya başka bir programımızda inşallah konumuzda başka bir İstanbul'un sırlarında görüşmek üzere. Efendim teknik ekipte bizlere yardımcı olan Mehmet Akman abimize ve tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.